Ayrım 24, sayfa 310. At, Bowers dosyaları 3, Stephen James. 61. bölüm. Şaşılacak bir durum olmadığı halde dağların arasındaki bir suç mahallindeki işini bitirdikten sonra Reggie bulunduğu gizli eve geldiğinde Amy Lee'nin rahatsız oldu. Kendi evlerinde kalıp ona çalışması için biraz müsaade eder diye ummuştu. Evliliklerinin tipik bir özelliği olarak Amy Lee'nin her zaman daha fazla özgür alan arıyordu. Kocası da her zaman daha fazla yakın ilgi arayışındaydı. ''Burada iyi misin?'' diye sordu Reggie. Evde kalmakla görevlendirilen iki federal ajan diğer odaya adım atar atmaz. ''Evet, iyiyim.'' Jason'ı kucaklayarak yukarıya kaldırdı neşeyle. ''Burada olmak istediğine emin misin?'' ''İyi geldi burası bana.'' Gerçekten de öyle olmuştu. Haftalık köşesine yazacak bir şeyler bulmuş ve saat 4'te teslim etmesi gereken steroidlerle ilgili yazısını tamamlayabilmişti. Öğleden sonra artan zamanını ve dün akşamı da katili araştırmaya ayırmıştı. Tüm Denver News personelini, serbest çalışanlarını ve hatta diğer yerel gazetelerin, televizyon ve radyo istasyonlarının çalışan listelerini inceledikten sonra dahi John'un kimliğiyle ilgili hiçbir ipucu bulamadığı halde biraz daha zamanı olsa onun kim olduğunu bulacağından emindi. Reggie oğlunu havaya atıp tutarken Jason kıkırdıyordu. ''Belki de bu küçük maskarayı yatırdıktan sonra ne dersin? Birlikte biraz zaman geçirelim mi?''
''Ben maskaya değilim.'' dedi Jason.
''Hımm, iyi olabilir.'' dedi Amy Lee'nin ama aklı başka yerdeydi. Birkaç dakika sonra Reggie yatak odasında Jason'ı yatırırken Amy Lee'nin internete girip gerçek suç öykülerini basan yayın evlerinin sitelerini araştırdı. En iyisi Denver News için katille ilgili bir yazı dizisi hazırlamaktı. Ancak Rhodes bu hikayeyle ilgili çalışmasına izin vermediğine göre ve yöneticiler de çekimser kaldıklarından bu işi farklı bir yöntemle halletmeye karar verdi. Bir hikayeyi patlatmanın yazılı basından başka yolları da vardı. Doğrusu bunu internette yaymak daha fazla okunmasını sağlayarak ona daha geniş bir okuyucu kitlesi oluştururdu. Hem bilgiyi daha hızlı güncelleyebilirdi, artı onu yeni çıkan diğer haberlerden ayıracak, daha önde olmasını sağlayacaktı. Yalnız bunu anonim bir isimle yazmalıydı ya da takma bir isimle, fakat zamanı geldiğinde gerçek kimliğini açıklayacaktı. Reggie'nin ayak seslerini duyduğunda bilgisayarının başındaydı. Makale onun görmesini istediği bir şey değildi. Bu nedenle sayfayı hemen küçülterek kenara aldı. "Evet," dedi Reggie, ellerini boynunun arkasında hissetti. "Ne zaman yatacaksın?" Bu masaj iyi gelmişti. Güçlü elleri vardı ve bu ellerle gerilmiş kaslarını iyice gevşetiyordu. "Neden?" diye sordu. "Uykun mu var?" Gözlerini kapattı ve dokunuşlarının keyfini çıkardı. ''Pek sayılmaz.'' dedi Reggie. Sesi fısıltı haline almıştı. Elleri hala karısının boynunda masaj yapıyordu. ''Birazdan gelirim. Sadece bir iki ufak şey kaldı. Halletmek istediğim.'' Güçlü eller gerginliğini azaltıyordu. ''Geç kalma.'' ''Kalmam.'' dedikten sonra masaj durdu. Amy Lee'nin gözlerini yavaşça araladı ve yatak odasının kapısının kapandığını duydu. Ardından kaldığı yerden yazmaya devam etti. Birkaç dakika sonra koridorun sonundaki odada kendisini bekleyen kocasını tamamen unutmuştu. 62. Bölüm. Rachel's Cafe'de tatlı yemek için durduk. Yeniden restore edilmiş bir deponun birinci katında yüzyıllık ahşap döşemeleri, tuğla duvarları ve tavanda görülebilen havalandırma boru ve kanallarıyla Rachel's Cafe, Denver'ın merkezinde en sevdiğim alternatif mekanlardan biriydi. Masalarda birer Denver News duruyordu ve de dar alana sıkışmış sahnesinin hemen dibinde köşede bir kahve değirmeni yer alıyordu. Birçok özgün kafe gibi Rachel's Cafe'de dekorasyona uyumlu renklerde mobilyalar olmadığı gibi Çinli çocuk işçiler tarafından üretilmiş çevre dostu peluş, fok balığı oyuncakları, fahiş fiyatlı espresso makineleri ya da tescilli markalı nane şekerleri satılmıyordu. Bunların yerine Rachel's Cafe sadece eklektik, bohem bir atmosfer ve dünyanın dört bir yanından gelmiş olağanüstü kahveler vaat ediyordu. Tam benlik bir yer. Burada biraz kalmayı isterdim fakat Tessa'nın bütün gece neden böyle aşırı iyi davrandığını bilemediğimden Cheyenne beni utandıracak bir laf etmeden önce onu olabildiğince çabuk eve getirmek istiyordum. Bu nedenle tatlı faslını çabucak bitirip Cheyenne'in evine doğru yola çıktık. Rachel's kafeden ayrıldıktan 10 dakika sonra arabamı kaldırımın kenarına park ettim. Fakat daha Cheyenne'e iyi geceler dilemek için dışarıda eşlik etmek istediğimi söylemeden Tessa atıldı.
Gentleman old Patrick, kapıya kadar ona eşlik et.
Tessa.
Haydi.
Bu kadar yeter dedim. Kulağa hoş geliyor dedikten sonra Cheyenne arabadan indi ve beni beklemeye başladı. Sesimi alçaltarak Tessa'ya seninle evde görüşeceğiz dedim.
Tamam.
Kapımı açıp hemen döneceğimi söyledim.
Acele etme.
Verandaya doğru ilerlerken Cheyenne kolumu tutarak yürüyüşümüzü yavaşlatmayı başardı ve o halde Doktor Bowers bizim buralarda yemek yediğin için teşekkür ederim dedi. Rica ederim. Düşünüyordum da önümüzdeki hafta filan da muhtemelen bir şeyler yemem gerekecek. Belki bunu yine birlikte yapabiliriz diye cevap verdim.
Ajandam çok dolu ama bir bakarız.
O kadar meşgulsün demek. Verandaya vardık. Cheyenne bir adım daha atıp ışığa çıkmak yerine olduğu yerde durdu.
Ne kadar popülerim bir bilsen.
Yine de akşamı ben ve üvey kızımla geçirmeyi tercih ediyorsun.
Evet öyle.
Koltuklarım kabardı. Hava iyice kararmıştı. Serin, tatlı ve sakindi ortalık. İyi vakit geçirdim dedi ve Tessa'dan gerçekten hoşlandım. Seni etkiledi demek. Sonra ekledim. Benim dünyamdır o.
Belli.
İkimizin de birbirimize doğru nasıl yaklaştığımızı anımsayamasam da aramızdaki mesafenin daraldığını fark ettim. Verandanın soluk ışığı altında dururken ona baktım. Cheyenne Warren gerçekten güzel bir kadındı. Dakikalar yavaşladı. Trafik sesi ikimizle de alakası olmayan başka bir şehirden geliyormuşçasına uzaklaştı. Sonunda sanırım gitsem iyi olacak. Biliyorsun Tessa'yı eve götürmeliyim dedim. Fakat sözcükler ağzımdan döküldükten sonra dahi bulunduğum yerden ayrılamadım. Cheyenne de öyle. İkimiz de randevu olmayan randevunun bitmesini istemiyor gibiydik. Onu kollarıma alıp sarılmayı, öpmeyi ve olacakları akışına bırakmayı deli gibi istiyordum. Ama sonra Lien Hua'yı ve yaşadıklarımızın nasıl sonlandığını anımsadım. Cheyenne'le de kötü bir başlangıç yapmayı, hiçbir şeyin kötü gitmesini istemiyordum. Ağır ol Pat, o buna değer, aptalca bir şey yapma. Komşu sokakların birinde yankılanan korna sesi büyüyü bozdu, geri çekildim. Tamam dedim, sanırım...
Cheyenne hafifçe iç geçirerek bu iki oldu dedi.
Tereddütte kaldım iki.
Evet iki. Bugün ahırda ve şimdi de burada.
Ne demek istiyorsun? Gözleri hala o kendinden emin ve güçlü ifadeyle dolu olduğu halde biraz da hayal kırıklığı barındırıyordu.
İkidir beni öpeceğin hissine kapılıyorum. Fakat sen benden uzaklaşmaya karar veriyorsun.
Yüreğim ağzıma gelmişti. Kendimi yeniden ortaokulda nihayet konuşmaya cesaret edebildiği kız karşısında doğru sözcükleri bulmaya çalışan bir çocuk gibi hissediyordum. Yani istemediğimden değil de... Gözlerini sımsıkı kapatıp eliyle alnına vurarak
''Aman ya böyle söylememeliydin. Bunu hep yapıyorum. Ne düşünüyorsam pat diye söylüyorum. Hiç de kötü bir huy kusura bakma.'' dedi.
Bunun kötü bir huy olmadığını, bu lafını esirgemez halinin en çok hoşuma giden taraflarından biri olduğunu söylemek istedim. Ama ağzımdan çıkan, doğruyu söylediğin için hiçbir zaman özür dileme, sana yakışıyor oldu. Ardından da iyi geceler çeyen diyebildim.
O da iyi geceler dedikten sonra arkadaşça kucaklaştık, hepsi bu.
Arkamı dönüp arabaya yürümeye başladığım sırada evin kapısının açılıp yavaşça kapandığını duydum. 63. Bölüm. Eve varır varmaz kendimi yatağa atmak istedim fakat Tessa bana yalnızca diş fırçamı ağzıma götürecek kadar zaman tanıyarak odamın kapısını çalıp içeri daldı. Banyoya kadar geldi ve
onu neden öpmedin diye sordu.
diş macununu tükürdükten sonra seni ilgilendirmez dedim.
O iyi biri, sevdim. Bence sen...
Tamam, bu kadar yeter. Diş fırçasını yerine koydum. Ne yapmaya çalışıyorsun sen?
Sadece onu öpmen gerektiğini söylüyorum.
Hayır, bütün gece boyunca ne yapmaya çalıştığını soruyorum. Bir bardak su alıp ağzımı çalkaladım. Neler oluyor?
Hiç.
Bana yemek hazırladın. Çöp çatanlık yapıp durdun. Kitabımı bile övdün. Ortada ciddi bir şeyler.
Ne yani, sürekli yanlış bir şey yapıyormuşum gibi gözün üstümde olmadan arada bir iyi bir şeyler yapamayacak mıyım?
Seni sürekli takip filan ediyor değilim. Sadece anlamıyorum.
Elini beline koyarak, ne, onun yerine tavır yapmamı mı tercih ederdin dedi.
Biraz hırçınla ne dersin, ya da belki biraz bunalım takılmaya, istediğin bu mu?
Bak, bu akşam sadece pek kendin gibi değildin o yüzden.
Genelde daha sessiz ve içine kapanık, böyle biraz hayattan bezmiş durursun yani, pek bu akşamki gibi.
Bu akşamki gibi ne?
İstisnai biçimde neşeli.
Bu düzeltmesi oldukça kolay bir kusur tabii.
Tessa, lütfen.
Gün içinde bütün bunların olmasına sebebiyet verecek ne olmuş olabilir diye düşündüm.
Yazın buradan ayrılıyoruz diye mi? Onunla mı ilgili?
Sessizdi. Ayakkabı kutusu.
Cevap yok. Başka ne olabilir? Ah evet. Annenin günlüğü, o mu? Bütün bunlar onun yüzünden mi?
Yüzünü kaplayan keder o kadar keskin ve ani biçimde ortaya çıkmıştı ki tüm odanın atmosferi bir anda değişiverdi. Ben sadece diye başladı ama devam etmedi. Günlük onun için tahmin edebileceğimden daha büyük bir anlam taşıyor olmalıydı. Onu dedi, dünyadaki her şeyden daha çok sevdiğimi biliyorsun.
Sesi incelip kırılgan bir hal aldı. Küçücük bir kız çocuğunki gibi. Buraya gel. Ona sarıldım. O da başını göğsüme öyle bir yasladı ki içim cız etti. Bu sırada Christie'yi düşündüm. Hem Tessa'nın hem de benim çok sevdiğimiz o kadını ve bana günlükle ilgili verdirdiği sözü. Ne var ki Tessa'nın şu anda nasıl bir halde olduğunu görse, Christie'nin de günlüğü 5 ay daha ondan saklamamı isteyeceğini düşünemiyordum. Dinle bak dedim, geri çekilip omuzlarını tutarak. Ağlamaya başlamamıştı ama o acısını içinde saklamak konusunda deneyimli bir kızdı. Günlüğü sana vereceğim, tamam mı? Yarın. Yarın sabah onu sana vereceğim.
Ne?
Yüzüme umut ve şüphe karışımı bir ifadeyle baktı.
Gerçekten mi? Yok, vermeyeceksin değil mi?
Evet, sanırım annem bunu anlayışla karşılar. Eminim bu işin bu kadar büyüyeceğini tahmin etmemiştir, seni bu kadar üzeceğini.
Tessa geriye odama doğru bakarak, nerede peki diye sordu.
Burada değil, kollarını bıraktım. Yarın getirebilirim ancak, federal binadaki ofisimde.
Hemen şimdi.
Yarın, yarın yapacağız.
Bunu söylemenin nedeni yalnızca çıkarcı ebeveyn şeyi.
Hayır, gerçekten günlüğü sana vereceğim.
Bir müddet yüzümü inceledikten sonra sakince, teşekkürler Patrick, cidden dedi.
Seni seviyorum kuzgun dedim.
Ardından bana gülümseyerek ama zorlama olmayan bir gülümsemeyle, ben de seni dedi.
Ve bir an için, sadece bir andığına Colorado'daki cesetler ve Illinois'daki mahkeme aklından uçuverdi ve hayat olması gerektiği gibi akışındaymış gibi göründü. Tessa'yla aynı frekanstaydık ve ona bir hediye, annesiyle daha önce hiç kuramadığı bir bağı kurmasını sağlama şansı verebilmiş gibi hissediyordum. Ne var ki hemen bir an sonra Christie'nin günlüğünü okumasının Tessa'ya o eski kederli duygularını kesinlikle yeniden yaşatacağını fark ettim. Bu geçmişteki yaraları deşebilir, hatta hiç olmadığı kadar yalnız hissetmesine yol açabilirdi. Bunları düşünmemeye çabaladım. Onun yerine yaptığımın doğruluğunu, merhametli davrandığımı kendime tekrarladım. Ardından Tessa kendi odasına geçtiği sırada az önceki huzurlu duygunun odağa kapıdan çıkmadan uçup gittiğini fark ettim.
64. Bölüm 45 dakika sonra. Uyuyamadım.
Tessa'ya günlüğü vermekle ilgili kafama takılanlara ek olarak Thomas Bennett'ı bulduğumuz ve katili neredeyse enselediğimiz çiftlik geldi aklıma. Neredeyse. Ama başaramadık. Hiçbir şey düşünmemeye çalıştım ama rahatlayamamıştım. Sonuçta pes ederek laptopumu kaptım, sırtımı birkaç yastıkla destekleyerek oturdum ve bilgisayarı açarak dava dosyalarına girdim. 20 dakika okudum, uykum gelmedi. Yeni bir şey de görmedim. E-postamı kontrol ettim, 59 önemsiz posta ve FBI'den 4 mesaj arasında biri Kurt'ten, biri Ralph'ten ve biri de United Hava Yolları'ndan yarınki 16.04 Chicago uçağına check-in yaptırmam gerektiğini bildiren 3 mesaj dikkatimi çekti. Ah evet, mahkeme. Düşünecek bir mevzu daha ama şimdi değil. Önce Ralph'in postasını okudum. Hey, neden cep telefonunu açmıyorsun? Buradan yazmayı sevmiyorum. Burada pek bir gelişme yok. Memur Fohay temiz çıkmış gibi görünüyor. İzler uymadı. Artı Sikora ile geçmişten gelen bir bağı yok. Calvin tüm gün evinden çıkmadı. Yarın konuşuruz. Benim zamanımı harcama, telefonunu aç. R. Yani dünyayı yerinden oynatacak bir havadis yok. Silahı dolduran kişi Foha olsaydı işler daha da kolaylaşırdı. Ama genelde bu kadar basit olmaz. Ralph'e cevap olarak telefonumun bozulduğunu, eğer bana ulaşmak isterse sabit telefonumu ya da Tessa'nın cebini aramasını yazdım. Calvin'in evden çıkmamış olması beni biraz şaşırtmıştı. Sonuçta emeklilik düşüncesi ona tersti. Hafta sonları dahi çalışır, sadece çarşambaları tatil yapardı. Cuma günü bekleyip neler olacağını görmek istediğini söylemişti bana. Acaba bu arada bir şeyler mi olmuştu? Bu nedenle ona da bir mesaj yazdım. Beni yarın akşam havaalanından alıp otele bırakıp bırakamayacağını sordum. Sonra Kurt'un mesajına indim. Pat, evde kaydettiğin görüntülerin videosunu ekledim. Ayrıca birkaç şey daha var. Elvin Daniel'ın cesedini evin yakınında pek de derin kazılmamış bir mezarın içinde bulduk. Tahminen 18 ila 21 gün önce ölmüş. DNA ya da parmak izi henüz yok. Ama hayvan kontrol birimi akvaryumlardan birinde yılan değil de kurbağa olduğunu onayladı. Colorado nehir kurbağaları. Tankın boyutlarına ve birikintilere bakılırsa adamımızın 10-12 tane kurbağası varmış gibi görünüyor. Sorun şu ki bu hayvanların derilerinde 5-MeO, DMT ve bufotenin mevcut. Bunlar halüsinasyona neden olan maddeler. Fakat belirli dozlarda yutulduğunda. Anladın sanırım ne olduğunu. Görünüşe bakılırsa John 7. öyküye hazırlık yapıyor. Gerçi henüz kayıp bir rahip bilgisi gelmedi. Ama kayıp kişiler halen araştırılıyor. Yarın görüşürüz. Saat 1'de bir briefingimiz olacak. 6. kat konferans salonunda biraz dinlen. Kurt. Not. Reggie bana bu gece Cheyenne'le bir randevun olduğunu söyledi. Endişelenme, etrafa yaymam. Ne kadar da düşünceli. Bu kadar yeter, biraz dinlenmeliyim. Bilgisayarımı bir kenara koyup yorganın altında kıvrıldım ve gözlerimi yumdum. 24. ayrımın sonu. Sayfa 323.